Ayrım 38.
Çinli kanun yapıcılarının başlıca amacı milleti huzur içinde yaşatmaktı. İnsanların birbirlerine aşırı derecede saygı göstermelerini, her insanın başkalarına çok şey borçlu olduğunu her an hissetmesini, her vatandaşın her bakımdan başka bir vatandaşa bağlı olduğunu bilmesini isterdi. Bundan ötürü de medeni davranış kurallarına çok geniş bir yer vermişlerdi. Böylece Çin'de köylülerin bile birbirlerine karşı yüksek sınıflara mensup kişiler gibi davrandıklarını görüyoruz. İnsanlara yumuşaklık ilham etmek, halk arasında huzur ve düzen kurmak, kalabalıktan doğacak bütün kusurları ortadan kaldırmak için mükemmel bir çaredir bu. Gerçekten de öyle, medeni davranış kurallarından uzlaşıp kurtulmak, kişinin kusurlarını daha rahat bir şekilde ortaya koymak isteği değildir de ya nedir? Bu bakımdan medeni davranış nezaketten daha iyidir. Nezaket başkalarının kusurlu yanlarını okşayıp geliştirir, medeni davranışsa kendi kusurlarımızı ortaya koymamıza engel olur. İnsanların birbirlerini bozmamak için aralarına koydukları bir engeldir o. Kurulları son derece ağır olan Likurgos davranış tarzına ait kuralları ortaya attığı zaman amacı medeni davranış tarzını düzenlemek değildi. Amacı milletine aşılamak istediği cengaverlik ruhuydu. Durmadan düzelten ya da durmadan düzeltilen, durmadan ders veren ya da ders alan kişiler, aynı zamanda hem sade hem de sert görüşleri olan kişiler, birbirlerine karşı davranışlarında saygıdan çok fazilet gösterisinde bulunurlardı. Konu 17. Yalnız Çin hükümetinde görülen özel bir meziyet. Çin'deki kanun yapıcıları daha da ileri gidip dini, kanunları, gelenekleri ve davranış tarzını birbirine karıştırdılar. Tümüne birden ahlak, fazilet adını verdiler. Bu dört noktaya uymak bir çeşit din haline aldı. İşte Çin hükümeti bu dine tam manasıyla uymak suretiyledir ki gerçek zafere ulaştı. Halk bütün gençliğini bunları öğrenmekle, hayatını da bunları uygulamakla geçirdi. Aydınlar bunları öğretti, memurlar devamlı olarak bunlardan söz açtı. Bu din, küçük büyük bütün davranışları içine aldığı için uygulanması tam manasıyla sağlandığı zaman Çin ülkesi iyi bir şekilde yönetilmeye başlandı. İki şey bu dini Çinlilerin kalplerine ve kafalarına kolaylıkla işledi. Bunlardan birincisi son derece karışık olan yazı tarzlarıdır. Çinliler hayatlarının uzun bir bölümünü okuma öğrenmekle hem de bu dinin kurallarını içine alan kitapları okuyarak öğrenmek suretiyle geçirirlerdi. İkincisi bu din kurallarının manevi bir yanı olmayışıydı. Herkesin kolaylıkla anlayıp uygulayabileceği şeylerdi bunlar. Bundan ötürü de kafalara manevi anlamı olan bir şeyden daha kolay girip yerleşebiliyordu. Milleti din kurallarıyla yönetecek yerde işkenceye başvuran hükümdarlar, işkenceye yetkisi içine girmeyen bir iş gördürmek, insanlara bir ahlak vermek istediler. İşkence, ahlakı bozulduğu için kanunlara aykırı davranan bir vatandaşı toplumdan atabilir. Ama herkesin ahlakı bozulursa topluma yeni bir ahlak aşılayabilir mi? İşkence bütün topluma zarar veren bir kötülüğün sonuçlarını durdurabilir ama bu kötülüğü ortadan kaldıramaz. Nitekim Çin hükümetinin ilkeleri ortadan kalkınca, ahlak yok olunca devlet anarşi içinde kalırdı. Yer yer ayaklanmalar, ihtilaller baş gösterirdi. Konu 18. Önceki konudan çıkartılacak sonuç. Bundan da anlıyoruz ki Çin kanunlarını istilalar yüzünden yitirmiş değildir. Davranış tarzı, gelenekler, kanunlar ve din hepsi bir olduğu için bütün bunları aynı zamanda değiştirmek olanaksızdır. Yenenin ya da yenilenin değişmesi gerektiğinden Çin'de hep yenenin değişmesi gerekti. Çünkü yenenin gelenekleri davranış tarzıyla aynı değildi. Davranış tarzı kanunlarıyla, kanunları da diniyle aynı değildi. Bundan ötürü de Çin'in kendisini yenen millete değil, yenen milletin Çin'e uyması, yavaş yavaş uyması daha kolay oldu. Yine bunun çok üzücü bir sonucu vardır ki o da Hristiyanlığın Çin'de yerleşmesinin hemen olanaksız oluşudur. Bakir kalmak için edilen nezirler, kadınların kiliselerde toplanması, din adamlarıyla zorunlu temasları, kutsal törenlere katılmaları, günah çıkarma işi, ölüm döşeğinde dini törene tabi olma işi, yalnız bir kere evlenme meselesi, bütün bunlar ülkenin gelenekleriyle davranış tarzını alt üst eder, aynı zamanda dini de ülkenin kanunlarını da zedeler. Hristiyanlık sevgi ve merhameti telkin etmek, dini törenlerin herkese açık olmasını sağlamak, kutsal törenlere herkesin katılmasına müsaade etmek suretiyle her şeyin birleşmesini ister gibi görünmektedir. Oysa Çin'deki din her şeyin ayrılmasını buyurur gibidir. Bu ayrılığın istibdat kafasının sonucu olduğunu görmüştük. Hal böyle olunca saltanat hükümetinin ya da herhangi bir mutedil hükümet şeklinin Hristiyan diniyle daha kolaylıkla bağdaşmasının nedenlerinden birini de burada aramak gerekir. Dipnot, bu son paragraf ilk baskılarda yoktu. Konu 19. Nasıl olmuş da Çin'de dinler, kanunlar, gelenekler ve davranış tarzları birleşebilmiş? Çin'de kanun yapıcılarının hükümet kurarken güttükleri başlıca amaç imparatorluğun huzuru olmuştur. Bu düşünceyle de babalara saygı telkin etmenin yeteceğini sanmışlar, bütün kuvvetlerini bu yana yönetmişlerdir. Babaları yaşadıkları süre olduğu gibi öldükten sonra da saymayı ve sevmeyi sağlayacak birçok ayinler ve törenler ortaya atmışlardır. Yaşadıkları süre sayılıp sevilmedikleri takdirde babaların ölümlerinden sonra da sayılıp sevilmeleri olanaksız görülürdü. Ölü babalar için törenler daha çok dinle ilgili törenlerdi. Hayattaki babalar için yapılan törenlerin ise daha çok kanunlarla, geleneklerle ve davranış tarzıyla ilgisi vardı. Ama bütün bunlar aynı yasanın bölümleriydi. Bu yasa ise son derece genişti. Babalara gösterilen saygı, ihtiyarlara, öğretmenlere, memurlara, imparatorlara, yani babanın yerini tutabilecek kişilerin tümüne zorunlu olarak gösterilirdi. Babaya gösterilen bu saygı, bir dönüşle çocuklara da sevgiyi gerektirirdi. Bunun sonucu olarak da ihtiyarların gençleri, memurların kendilerine bağlı olan kişileri, imparatorun da tebaasını sevmesi zorunlu bir hal alırdı. Bütün bunlar yasaları, bu yasalar da milletin genel kafa düzenini meydana getirirdi. Şimdi artık görünüşte hiç ilgisi yokmuş gibi sandığımız şeylerin Çin'in temel yapısıyla nasıl ilgili olduğunu açıkça görmemiz mümkündür. Bu imparatorluk bir aile yönetimi düşüncesi üzerine kurulmuştur. Babanın yetkisini kısarsanız ya da bu yetkiye duyulan saygının ifadesini, yani törenlerin sayısını kısarsanız, baba yerine konan memurlara karşı duyulan saygıyı da kısmış olursunuz. Memurlar da kendi çocukları gibi görmek zorunda oldukları millete aynı sevgiyi göstermezler. Hükümdarla tabağı arasındaki sevgi ilişkileri de yavaş yavaş yok olur. Bu kurallardan bir tanesini yok edin, devleti temelinden sarsmış olursunuz. Bir gelinin her sabah kalkar kalkmaz gidip kaynanasının şu ya da bu işini görmesi aslında önemsiz bir şeydir. Ama gösteriş özelliğini taşıyan bu çeşit bir işin bütün kalplere işlenmesi gereken bir duyguyu devamlı olarak hatırlattığını, bütün kalplerden çıkıp imparatorluğu yönetecek zihniyeti meydana getirdiğini düşünürseniz, o zaman şu ya da bu özel işin yapılmamasının zorunlu olduğunu anlarsınız. Konu 20. Çinliler üzerine bir paradoksun açıklanması. Bu ülkede tuhaf bir şey var ki o da şu. Hayatlarını tüm yasalara göre yöneten Çinliler yeryüzünün en sahtekar, en düzenbaz milletidir. Bunu da bilhassa ticarette, tabii olarak iyi niyeti telkin etmesi gereken ticarette gösterirler. Bir şey satın alacak kişi terazisini de yanında götürmek zorundadır. Her tüccarın 3 çeşit terazisi vardır da ondan. Biri hafiftir, satın alırken kullanır. İkincisi ağır basar, malını satarken kullanır. Üçüncüsü de tam çeker, gözü tetikte olanlarla alışveriş ederken kullanılır. Bu çelişmeyi açıklayabileceğimi sanıyorum. Çin'deki kanun yapıcıları 2 amaç gütmüşlerdir. Milletin itaatli olması, huzur içinde yaşaması 1, milletin çalışkan ve becerikli olması 2. İklimin ve arazinin özelliği bakımından bu milletin hayatı istikrarsızdır. Kişi becerisi ve çalışkanlığı sayesinde geçimini sağlar. Herkes itaatli ve çalışkan oldu mu devlet mutlu bir duruma girer. Bütün Çinlilere paraya karşı aklın alamayacağı açgözlülüğü telkin eden zaruret ve belki de iklimin özelliğidir. Kanunlarsa bu açgözlülüğü önlemek için hiçbir tedbire başvurmuş değildir. Şiddet kullanarak bir şey elde etmek bahis konusu oldu mu kanun bunu önler. Ama hileyle düzenbazlıkla elde etmek söz konusu oldu mu kanun hiçbir ceza vermez. O halde Çinlilerin ahlak telakkisiyle Avrupalıların ahlak telakkisini karşılaştırmak yerinde bir hareket olmaz. Çin'de herkes kendisine çıkar sağlayacak şeye dikkat etmek zorundadır. Aldatan kişi kendi çıkarını kolladıysa, aldatılan kişi de aynı şekilde kendi çıkarını kollamalı. Lakedemonya'da bir şey çalmak, Çin'de ise birisini aldatmak suç sayılmazdı. Konu 21. Kanunlar geleneklerle, davranış tarzlarıyla nasıl ilgili olmalı? Kanunlar gelenekler ve davranış tarzları gibi özellikleri bakımından birbirlerinden ayrı olan şeyleri, böyle karmakarışık bir hale sokan yalnız acayip kurullardır. Bununla beraber bu şeyler her ne kadar birbirlerinden ayrı görünürlerse de, yine de aralarında sıkı bağlar vardır. Atinalılara verdiği kanunların en iyi kanunlar olup olmadığını Solon'a sormuşlar, o da ben onlara tahammül edebilecekleri kanunların en iyilerini verdim diye cevap vermiş. Bütün kanun yapıcılarına duyurulması gereken güzel bir söz. Tanrısal bilgelik Yahudi ümmetine sizlere iyi olmayan kurallar verdim dediği zaman bunun manası nispeten iyi olan kurallar verdim demektir. Bu da Musa kanunlarında gösterilebilecek bütün güçlükleri ortadan kaldırmaya yeter. Konu 22. Aynı konunun devamı. Bir milletin gelenekleri iyi oldu mu kanunları sadeleşir. Eflatun son derece dini bütün bir insan topluluğunu yöneten Radamant'ın bütün davaları süratle yargıladığını, yemin ettirme işini de doğrudan doğruya her kabilenin başkanına bıraktığını söyler. Dipnot, Radamant, Zeus'un oğlu Minos'un kardeşidir. Cehennemde insanları yargılayan üç hakimden biri, adaleti temsil eder. Montesquieu'nun, Eflatun'un Radamant'ı derken bunu kastettiğini sanıyoruz. Ama der aynı Eflatun, bir insan topluluğu dini bütün olmadı mı, yemin ettirme işine ancak bazı şartlar içinde, mesela hakim ve tanıklar gibi, yemin eden kimsenin davanın konusuyla ilgisi olmadığı zaman başvurmalı. Konu 23. Kanunlar geleneklere nasıl uymalı? Romalıların gelenekleri saf ve temiz olduğu çağlarda devlet memurlarının çalıp çırpmaları üzerine özel bir kanun yoktu. Bu suç belirir belirmez öyle büyük bir ihanet olarak görülmüştür ki, memurun hesabına geçirdiği parayı vermesi büyük bir ceza sayılmıştır. L. Scipion hakkında verilen yargı bunun en güzel örneğidir. Konu 24. Aynı konunun devamı. Vasilik yetkisini anneye veren kanunlar henüz ergin olmayan çocuğun kişiliğinin korunmasına, bu yetkiyi en yakın varise veren kanunlarsa mirasın korunmasına daha çok dikkat etmiş sayılır. Gelenekleri bozulmuş olan insan topluluklarında bu yetkiyi anneye vermek daha yerinde olur. Kanunların vatandaşların geleneklere bağlılığına güvendiği ülkelerde vasilik yetkisini en yakın varise ya da anneye, bazen de her ikisine birden vermeli. Roma kanunlarını incelerseniz bu kanunların ruhunun benim söylediklerime uygun olduğunu görürsünüz. 12 levha kanununu yaptıkları zaman Roma'da gelenekler henüz bozulmamıştı. Mirasa konmak ihtimali olduğunu düşünerek vasilik yetkisini en yakın akrabaya verdiler. Çocuğun ölümü halinde mirastan faydalanacak olan kişiye bu yetkiyi vermekle beraber, çocuğun hayatının tehlikeye girebileceğini bir an olsun akıllarından geçirmediler. Ama Roma'da gelenekler bozulunca, kanun yapıcılarının da görüş tarzları değişti. Caius ile Justinianus derler ki, mirası bırakan kişi, vasi olacak kişinin kötülük etmesinden korktu mu, vasiyetnamesinde vasilik bölümünü açıkça yazar. Çocuğun ölümü halinde verasetle ilgili bölümü ise vasiyetnamenin bir süre sonra açılması gereken bölümüne koyabilir. İşte size ilk Romalıların bilmedikleri bir kaygı ve tedbir örneği. Konu 25. Aynı konunun devamı. Roma kanunları evlenmeden önce tarafların birbirlerine hibelerde bulunmalarına müsaade ederdi. Evlendikten sonra ise böyle bir şeye izin vermezdi. Bu da sırf azla yetinmek, sadelik ve alçak gönüllülük içinde yaşamak için evlenen, evlendikten sonra da ev hayatının sağlayacağı huzur yüzünden, bütün bir hayat boyunca sürüp gidecek olan zevklerin ve mutluluğun etkisi sonunda baştan çıkması ihtimali olan Romalıların geleneklerine dayanan bir şeydi. Vizigotların kanunları, erkeğin alacak olduğu kadına servetinin ancak onda birini vermesine müsaade eder. Evliliğin ilk yılında ise hiçbir şey vermesine müsaade etmezdi. Bu da yine ülkenin geleneklerindendi. Kanun yapıcıları heyecanlı anlarında aşırı derecede eli açık olan İspanyollara has bir fodulluğun önüne geçmek için böyle davranırlardı. Romalılar yeryüzünün en sürekli saltanatı olan fazilet saltanatının bazı sakıncalarını kanunları vasıtasıyla önlemeye muvaffak oldular. İspanyollarsa kendi kanunları vasıtasıyla yeryüzünde en az dayanıklı olan müstebit kuvvetinin, güzelliğin müstebit kuvvetinin kötü sonuçlarını önlemek istiyorlardı. Konu 26. Aynı konunun devamı. Theodos'la Valentinian kanunu, boşanmanın nedenlerini Romalıların eski gelenekleriyle yaşayış tarzlarından almıştır. Bir erkeğin karısını özgür bir insana layık olmayan bir şekilde cezalandırması bu nedenler arasındaydı. Sonraki kanunlarda ise bu nedenin yer almadığını görüyoruz. Bu konudaki gelenekler değişmişti de ondan. Doğu ülkelerinin gelenekleri Avrupa geleneklerinin yerini almış bulunuyordu. Tarihin dediğine bakılırsa 2. Justinianus'un karısı olan İmparatoriçe'nin baş hadım ağası, İmparatoriçe'yi okullarda çocuklara verilen ceza ile tehdit edermiş. Böyle bir şeyi hayal ettirse, ya yerleşmiş ya da yerleşmek üzere olan bir gelenek hayal ettirebilir. Kanunların geleneklere nasıl uyduğunu gördük. Şimdi de geleneklerin kanunlara nasıl uyduğunu görelim. Konu 27. Bir milletin geleneklerinin, davranış tarzının ve karakterinin oluşunda kanunların nasıl bir etkisi olabilir? Köle bir topluluğun gelenekleri, köleliğin bir bölümünü teşkil eder. Özgür bir topluluğun gelenekleri, özgürlüğün bir bölümünü teşkil eder. 11. kitapta özgür bir milletten söz etmiş, anayasasının ilkelerini ortaya koymuştum. Dipnot İngiltere. Şimdi bunun sonuçlarını, bundan meydana gelen karakterini ve bunun sonucu olan davranış tarzını görelim. Bu milletin kanunlarını, geleneklerini ve davranış tarzını meydana getiren önemli faktör iklim değildir demeyeceğim. Ama bu milletin gelenekleriyle davranış tarzının kanunlarıyla fazlasıyla ilgili olduğunu söylemekten de geri kalmayacağım. Bu devlette biri yasama, öteki yürütme yetkisi olmak üzere gözle görünür iki yetki olacağından her vatandaş kendi öz iradesini kullanıp özgürlüğünü istediği şekilde belirteceğinden vatandaşların çoğu bu iki yetkinin birinin üstüne daha çok düşerdi. Hem zaten vatandaşların çoğu her iki yetkiyi aynı derecede sevecek kadar ne adalet sahibidir ne de sağduyu. Üstelik yürütme yetkisi bütün işleri elinde bulunduracağından hiçbir zaman korku telkin etmezdi, aksine büyük umutlar verirdi. Bir şeyler elde edenler ondan yana olurlar, hiçbir şey elde edemeyenlerse durmadan ona saldırırlardı. Bütün tutkular serbest bırakıldığından kin, haset, kıskançlık, zengin olma ve sivrilme isteği gemi azıya alır gelişirdi. Bunun aksi olsaydı, devlet kuvveti olmadığı için tutkularını yitiren, hastalığın etkisiyle de takatten düşen bir insana benzerdi. İki parti arasındaki kin sürüp giderdi. Çünkü bu kin hiçbir zaman bir şey yapacak kuvveti gösteremezdi. Bu partiler özgür insanlardan teşekkül ettiği için partilerden biri fazla yükselse, özgürlüğün etkisiyle öteki alçalırdı. O zaman bütün vatandaşlar vücudun yardımına koşan eller gibi alçalan partinin yardımına koşarlardı. Her vatandaş özgürlüğünü yitirmediği için kendi kaprislerine, fantazilerine uyar ve durmadan parti değiştirirdi. Bir partiyi bırakıp ötekine geçer, dostlarını bırakıp düşmanlarıyla birleşirdi. Böyle bir devlette vatandaşlar dostlukla, kinle ilgili kanunları çoğu zaman unuturlardı.